tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinizin de arayışlarımız birlikteliğimiz başladı. Yapımcınız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Hülya Aydoğan, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla her hafta olduğu gibi birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam bu hafta bayağı bir yoğun geçiyor sizin şahsınızın adına. Şimdi onu duyuracağız. Bir çalışmaları var Türk Tarih Kurumu'nun. Ondan önce ben hemen sizlere kitap armağanımız için, sorularınız, yorumlarınız için telefon numaralarımızı hatırlatayım değerli dinleyicilerimiz. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Hocam önce söyleyelim, bu haftaki kitap armağanımızı, bir İpek Yolu kitabın adı.
Evet, Türk Tarih Kurumu yayınlarından bu hafta tarihli ilk arayan dinleyicimize Nadir Devlet'in İpek Yolu adlı eserini Türk Tarih Kurumu yayınlarından hediye ediyoruz. Çok güzel ciltli bir kapak ve tabii ki İpek Yolu her zaman önemini korumuş. Tarihi bir kavram, tarihi bir adlandırma, coğrafya adlandırması. Ama aynı zamanda dünyanın jeopolitik bakımdan en önemli merkezlerinin birbirine bağlandığı bir yol hattını olarak taşıyor İpek Yolu adı. Ve Türkiye'de bu hat üzerinde bulunuyor. Dolayısıyla bu önemli tarihi coğrafyanın, önemli şehirlerinin anlatıldığı, ülkelerinin anlatıldığı, işte Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Doğu Türkistan, Çin ve Kore'ye kadar uzanan, yani Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan sahada önemli merkezlerini İpek Yolu ticaretinin ve siyasi, sosyal hayatının varlıklarını, tarihi kimliğini ortaya koyan bir eser. Bu bakımdan tarihli dinleyicimiz sadece bir tarih kitabını değil, aynı zamanda günümüzde de önemini devam ettiren bir jeopolitik konuyu ele alan kitabı kazanmış oluyor. Hayırlı olsun diyorum şimdiden.
Hocam kitap hem zaten her zaman olduğu gibi cilt baskı, çok güzel bir kağıdı var, fotoğraflar, haritalar. Yani bir tek bir kitap olarak değil, sanki böyle bir atlas gibi bir havası da var kitaba katılmış. Değerli dinleyicimize şimdiden güle güle okumalar diliyoruz. Türk Tarih Kurumu yayınlarımızdan Nadir Devlet'in yazdığı İpek Yolu adlı kitap. Güray Hocam, Türk Tarih Kurumu 1931'de kuruldu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından. 1932'de ilk kongresini, kurultayını topladı. Bu haftada siz 18.sini mi topladınız? Bu önemli bir gelişme çünkü Güray Hocam.
Evet, 1 Ekim itibariyle açılışını yaptık. 18. Türk Tarih Kongresi'nin hayırlı uğurlu olsun dedik. Bu yıl özellikle bir yeni safhadayız Türk Tarih Kurumu ve tarihçilik adına. Dünya tarihçilerinin de önemli bir kısmını Türkiye'de ağırlıyoruz. Şu anda 250'ye yakın dünyanın çeşitli ülkelerinden, 29 ülkeden yabancı misafirimiz, bilim insanı, tarihçi Türk Tarih Kurumu'nun Türkiye'de misafiri olarak hem bildiri sunuyor hem de müzakereci, katılımcı olarak bulunuyorlar. Bir diğer taraftan yerli katılımcılarımızla beraber toplam 800'e yakın, 550'de yerli bildiri sunanlar var. Bildiri sunuluyor. Ayrıca diğer katılımcılarımız, yani misafir ve takip etme anlamında katılım yapan bilim insanları ve temsilciler var. Temsilci ülke misafirleri var. Örneğin Çin'den gelenler, Japonya'dan gelenler oldu. Bildiri sunmasalar bile kongreyi takip ettiler. Çeşitli vesilelerle Türkiye'de bulunan yabancı elçiliklerin, misyonların görevlileri kongreyi takip ediyorlar. Bu kadar önemli. Gerçekten jeopolitik etkisi de olabilecek konuların bulunduğu, uluslararası ilişkileri tarihten günümüze ele alan başlıkların bulunduğu bir kongre. Kongrenin açılışı geçen yıldan bu yana belirlendiği takvim üzere gerçekleştirildi. Sabah 9'da pazartesi günü Anıtkabir ziyareti. Daha önceden de Anıtkabir Komutanlığı ile yapmış olduğumuz program çerçevesinde yazışmayla üniversiteli bilim insanı hocalarımızın katılımlarıyla gerçekleştirildi, başladı. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kongre Salonu'nda görkemli bir açılış gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Beyefendinin konuşmalarıyla Kültür Bakanımız, Yüksek Kurum Başkanımız, Türk Tarih Kurum Başkanımızın açılış konuşmaları ve tanıtım filmimizin izletilmesi şeklinde bir açılış toplantısı oldu. Ardından da açılış kongresinin yapıldığını görüyoruz. Otelde, bugünkü Çukur Ambar diye tanımladığımız yerde devam ediyor kongremiz. Bu kongreye Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden öğrenciler de katıldılar, geldiler hocalarıyla beraber. Üniversite öğrencilerimizden katılanlar var. Bu anlamda gerçekten genç ve yaşlıyı, 90 yaşlarındaki hocalarımızı, tarihçilerimizi de hem genci hem yaşlısıyla bir araya getiren, bir sentez yapan, usta çırak buluşmasını sağlayan güzel bir eğitim ve sosyal faaliyet olarak değerlendiriyoruz.
Hocam bu çok güzel olmuş. Hocaları çocukları almışlar gelmişler Ankara'nın dışından da içinden
bu
de.
Bu şekilde gelenler var. Evet. Gruplar halinde gelenler var. Araştırma görevlisinden emekli profesör, ordinalist profesör ve hatta 90'lı yaşlarında zor yürümekte olan hocalarımızın da katılımı sağlandı. Bu anlamda büyük bir kültür faaliyetini, mirası devam ettirmek için bir haftalık gayretli bir faaliyet içerisinde bulunuyoruz diyebilirim.
Evet hocam, Türk Tarih Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Refik Turan hocamızın, Profesör Doktor İlber Ortaylı da katıldı herhalde bildiğim kadarıyla göre hocam.
Birçok önemli tarihçimiz, dünyada da bilinen tarihçilerimiz katıldılar. Azerbaycan başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyetlerden, İslam dünyasının, Avrupa'nın çeşitli bölgelerinden önemli tarihçiler katıldılar ve bildirileriyle, konuşmalarıyla ve tabii ki takip ederken yapmış oldukları katkı ve sorularla, değerlendirmelerle büyük bir değer katıyorlar, renk katıyorlar.
Hocam sonuçta
böyle heyecanlı bir ortam var.
Sonuçta herhalde bir değerlendirme metni ortaya çıkacaktır. O da bunu tasarladınız mı Yüra hocam?
Evet, sonuç kapanış ve bildirilerin yayınlanması şeklinde bir etkinlik sonucu da olacak. Yarın Perşembe günü akşam kapanış oturumu var. Böylece etkinliğin sosyal kısmı da Cuma günü tamamlanacak. Yayınlanması da tabii ki bu ana kadar 17. Türk Tarih Kurumu'nun 17. Türk Tarih Kongresi de yayınlanmış bulunuyor. Bu 18. Türk Tarih Kongresi de bütün bildiriler tamamlandığı anda basılacak ve yaklaşık 35 cilt çıkması bekleniyor. Şu ana kadar gelmiş olan bildirilerimiz dahi 20 cildin üzerinde bir yakın tutuyor. Davetli konuşmacılarımızın vereceği metinlerle birlikte biz bunun yaklaşık 2 katına çıkacağını düşünüyoruz.
Hocam son soruyu sorayım. Eski çağ tarihine, eski çağ Türk tarihine ilişkin İlhami Durmuş hocamızın da herhalde katılımları, bildirileri olmuştur.
Evet. Oldu. Kendisinin görevi de var. Genel Türk tarihi sahasında Osmanlı tarihi, Selçuklu tarihi ve Orta Çağ tarihinin çeşitli sahalarında Roma Bizans tarihi, İslam tarihi, dinler tarihi, medeniyet ve bilim tarihi, teknoloji tarihi, sanat tarihi, edebiyat tarihi gibi çok böyle özel başlıklar seçilerek çeşitli meseleler ve tarih meseleleri üzerine uluslararası ilişkiler, felsefe tarihi gibi alt başlıkların da bulunduğu tematik oturumlardan oluşan gerçekten 10 ayrı salonda aynı anda çeşitli oturumların tartışıldığı, konuşulduğu, çeşitli başlıkların açıldığı ciddi bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. Her birinin de ayrı ayrı sonuçları yayınlanacak ve salonların hepsi de dolu. Yani insanlar ayakta takip edebiliyorlar. Onu da ifade edeyim. Şu ana kadar düzenlenmiş
ben aldım haberi hocam.
Türkiye'deki tarih kongrelerinin en büyüğüdür.
Bunu ben haberi aldım hocam. Yapımcım Neslihan Değirmencioğlu. Katıldın değil mi Neslihan? Çok kalabalıktı diyor.
Neslihan Değirmencioğlu hanımefendi katıldılar ve takip ettiler. Gerçekten ilginç sahneleri de gördüler. Çünkü bu kongrenin bir özelliği daha var. 10 ayrı sergi açıldı. Yani bilim sergisi bunlar. 10 ayrı konuda sergi açıldı. Dijital sergiler ve aynı zamanda baskı yapılmış olan, şövalye denilen araçlar üzerine konulmuş olan çok tematik sergiler var. Mesela haritalarla yolculuk sergisi var. Engelsiz Tarih isminde bir sergimiz var. Görme engelli tarihi şahsiyetlerin başarılarını anlatıyor. Bu sergiyi de hazırlayan kendisi görme engelli bir araştırmacımız Semih Karabillioğlu serginin başında bulunuyor. Yani tarihte engeli olan ama dünyayı yönetmiş, başarmış, tarihe yön vermiş simaları ve konuları anlatıyor. İlginç konular var. Bir başka konu işte 100. yılında Kudüs, bir başka konu Ermeni meselesine dair belgeler ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında, İstiklal Harbi yıllarında Anadolu'da Müslüman Türk ahaliye yapılmış olan mezalimi konu alan fotoğraf ve belgeler. Devlet Arşivleri Başkanlığımızın sergisidir. Böylece tematik sergiler ekseninde 10 ayrı sergi bulunuyor. İşte Kıbrıs'taki vakıflarla ilgili bir sergimiz var. Hala Sultan Vakıfları sergisi. Böylece hem dijital ortamda hem de somut şekilde görülen sergilerden oluşuyor.
Hocam çok
Atatürk'e özel fotoğrafların bulunduğu çok özel bir arşiv sergimiz var. Türk Tarih Kurumu Atatürk sergisi izlenebiliyor şu anda. Kongre salonlarımızın bazı bölümlerinde bu sergiler bulunuyor. Ve hem elektronik ortamda hem de basılmış tablolar halinde bulunuyor.
Hocam çok kapsamlı bir kurultay olmuş. Neyse artık ilk bölümümüzü biz bu konuyla devam edelim. Kanuni Sultan Süleyman dönemine. İkinci bölümde geçelim Güray hocamızla. Hocam çok bilinmiyor kamuoyunda. Bunlar çok duyurulmuyor. Ne yazık ki bu üzücü. Böylesine kapsamlı, geniş katılımlı, başarılı bir kurultaya gelirken yaşadıklarınızı anlatır mısınız? Çünkü siz de orada sonuç itibariyle üst düzey yöneticisiniz. Refik hocamızla birlikte Güray hocam.
Evet şöyle ifade edelim.
Büyük çaba bu sonuç itibariyle.
Bir buçuk yıl önce başladı bütün yazışmaları, haberleşmeleri. Dünyanın bütün ülkelerindeki tarih kurumlarına ve Türkoloji tarih bölümlerine resmi yazışmalar ile davetiyeler gönderildi. Bir yıl önceden başlıyor. Yani bir buçuk yıl öncesinde yazışmalar oluyor. Cevaplar alınıyor. Akabinde dışişleri aracılığıyla yurt dışından katılım yapacak araştırmacıların daveti sağlanıyor. Ve Türkiye'nin uluslararası tarihçiler forumlarıyla olan işbirlikleri çerçevesinde katılımlar takip ediliyor. Dünyanın en büyük ülke tarih organizasyonu diyebilirim. Yani Türkiye dışında bu çapta bir büyük tarihçilik organizasyonu pek görülmüyor. Birkaç tane var ama buna yaklaşan. Onlar dünya tarihiyle ilgili. Mesela İspanya'da bundan 3 yıl önce bir dünya tarih forumu yapılmıştı.
Dünya tarih forumu.
Dünya tarih forumu. Evet, o dünyanın hepsinin tarihini anlatan foruma katılan toplam insan sayısı 1500 idi. Bizim bu tarih kongremize katılan 1500 başvuru var yaklaşık. Bu başvurulardan biz yarısını reddetmişiz. Çok büyük olacağı ve mekan sıkıntısı olacağı için. 750 bildiri, yaklaşık 800'e yakın bir bildiri sunan kişi. 100 kadar katılımcı ile beraber 900'e yakın bir kesin katılım sağlanmış durumda. Tabii bir de bu sayılar sürekli değiştiği için toplam katılımcı sayısı itibariyle biz 1000'e yaklaştığımızı görüyoruz tek tek saydığımızda. Dünyada buna benzer bir en yakın birkaç organizasyon, işte bir dünya tarihi forumu var. O bütün ülkelerin tarihini ele aldığı için tematik anlamda Türk tarihini ele alan bir eşi yok. İslam tarihini ele alan bir benzeri organizasyon da yok. İKANAS diye bir toplantı var. O da yer yer 500 kişiyle, 1000 kişiyle toplantılar yapmıştır ama onun da tematik anlamda bu kadar dar bir konuyu veyahut da çeşitliliği bir arada bulundurmadığını söyleyebilirim. Daha küçük kalıyor yani.
Hocam rakamlar aklınızda var mı yoksa bile gözlemleriniz nedir? En yüksek katılım nereden oldu? Hep Macarlardan olur. Macarlardan mı oldu?
Türk Tarih Kongrelerine Türkiye'nin içindeki katılımların dışında en büyük katılım, yurt dışı katılımı Azerbaycan'dan oluyor.
Evet.
Tabii Azerbaycan kardeş ülke, kardeş Azerilerden, bilim insanlarından katılımın sayısı 400'ü geçmiştir. Ancak biz bu katılım sayısını şöyle, bildiri sunanların sayısını 200'ün altına düşürdük. Yarıdan fazlasını elemek durumundaydık. Çünkü Türk Tarih Kongresi'nin adını bu defa Türkiye-Azerbaycan Tarih Forumu koymamız gerekebilirdi. O kadar çok ilgi gösteriyorlar. Onları kırmamak namına bundan sonraki faaliyetlerimizde Türkiye-Azerbaycan Ortak Tarih Forumu'nu başlatmayı düşünüyoruz. Çünkü artık bu ilişkiler artmış durumda. Yani Türkiye-Azeri tarihçilik kutlamaları, anmaları, buluşmaları yeni bir sayfa açmalı diye düşünüyoruz.
Hocam böyle bir gereklilik var.
Bu yılki başvurular bunu gösterdi bize. Yani 1500 başvurunun 400'ü Azerbaycan'dan geldi. Bu da bize Türkiye ile Azerbaycan ayrı bir kongre yapmalı bir araya gelmek için. Bu kadar büyük bir yakınlaşma oldu. Adeta yani biz göstermelik sınırlar var diyebiliriz. Onun ötesinde hep birlikteyiz Azerbaycan'la. Gönül olarak, maddi manevi olarak bir aradayız. Bunu gördük, yaşadık ve
evet hocam,
bildirileri kapılmayan Azeri bilim insanları çok üzülüyorlar. Ağlayarak arayanlar oluyor.
Yani, hocam biz bunu Türkiye, az önce söylediğiniz gibi ortaklaşa bir tarih forumu haline getirelim. Çünkü tek millet iki devlet diye onlar da söyler, biz de söyleriz.
Evet.
Değerli dinleyicilerimiz, bir nefeslenelim. Önemli çabalar bunlar. Ardından Kanuni Sultan Süleyman dönemiyle devam edelim Türk tarihinin izindeki arayışlarımıza.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Değerli dinleyicilerimiz, şimdi başlıyoruz Kanuni Sultan Süleyman dönemine. Çok önemli bir dönemi Türk tarihinin ve aynı zamanda İslam tarihinin de elbette. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla. Hocam, önceki programlarımızda 1512-1520 arasında Büyük Türk Kağanı Yavuz Sultan Selim Han'ın ne kadar büyük işler yaptığını, kendisinin mütevazı, son derece sıradan yaşayışını anlattınız, aktardınız. 1520 yılında biraz da yine size dayanarak söylüyorum, şaibeli biçimde vefatı oluyor Yavuz Sultan Selim Han'ın. Ve ardından hep tarihimizde yaşadığımız veliahtlar arasındaki çekişmeyi, çatışmayı görüyor muyuz?
Evet, Türk tarihinde şehzadelerin tahta geçişleri ani olduğunda, tedbirsiz ve plansız olduğunda çatışmaların ve birbirine karşı kılıç çekme olaylarının daha sık olduğunu söyleyebiliriz ve taht değişmeleri, hükümdar değişmeleri tarih boyunca sürekli kriz noktasında olmuştur. Yani kriz yönetimi açısından önemli tecrübelerdir. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın tahta geçişinde de buna benzer bir ani gelişme olduğunu söyleyebiliriz. Genç yaşta tahta geçmek durumunda kalmıştır. 71 yaşında vefat etmiş olan Kanuni 46 yıl tahta kalmış ve 25 yaşındayken tahta geçmek nasip olmuştur. Aslında genç ve dinamik yaşta tahta geçmesinin vermiş olduğu çok da aşırı genç değil. Yani tam da hareketli, çevik bir yaşta hükümdar olmuştur. Ve devleti hızlı bir şekilde yön verecek bir enerjiye sahipken geçtiğini görüyoruz. Bu hızlı bir şekilde olaylara çözüm üretme bakımından ona büyük bir avantaj ya da üstünlük sağlamıştır diyebiliriz. Bu birçok isyanı hızlı şekilde bastırması, zeki bir takım tedbirler alması, politika değişikliklerindeki manevraları açısından da görülüyor. Mesela Canberdi Gazi Ali isyanı var. Hemen tahta geçtikten 2 yıl içerisinde gerçekleşmiş olan Şam'daki Beylerbeyi Gazali'nin isyanı. Onun üzerine Ferhat Paşa'yı göndermiştir. Rambeldi Gazali kendisi ayrı bir devlet kurmak yolunu seçmiştir. Şam'da Beylerbeyliğini sultanlığa çevirmiş. Hutbe okutmaya başlamış kendi adına. Ki Osmanlı Devleti'nde de hutbe okutmak isyan kabul edilmiştir. Yani hocam, Selçuklularda olduğu gibi, İslam devletlerinde olduğu gibi cuma hutbelerinde ve bayram hutbelerinde, yani namazlarda okunan hutbelerde dua kısmı vardır. O dua kısmında devlete ve devletin başındaki hükümdara ismen dua edilir. İsmen, bizzat anılarak. Ve orada ismin geçmesi demek hükümdarın kim olduğunu tescil eder. Resmidir bu ve bir onay anlamına gelir. Semboliktir ki halkı da etkiler. Halk böylece haberdar olur kimin hüküm sahibi olduğundan.
Cuma hutbesinde hocam.
Böylece biz Canberdi Gazali'nin böyle bir kendine ait işler yaptığını görüyoruz. Yani
hocam,
isyan ettiğini görüyoruz.
Bu isyanı da Celali isyanları sınıfından mı saymak lazım? Gerçi Mustafa Ak'ta Celali tabirine karşı çıkıyor. Hoşlanmıyor bundan ama öyle.
Celali isyanlarını bu şekilde, yani Kanuni döneminde tabii Celali isyanlarına benzer başka ayaklanmalar var. Mesela Kalenderoğlu isyanı Kanuni zamanında yine ve bu dediğiniz gibi Celali isyanlarına daha çok benziyor. Celali isyanlarındaki özellik timarlı sipahilerin haklarının yönetimindeki bazı değişiklikler veya suistimallerden kaynaklanan isyanlar olarak da görülmüştür. Teamüller diyebiliriz, değişti Kanuni döneminde. Bu teamüllerden kaynaklanan bazı timar sahiplerinin ellerindeki toprakların alınması onları isyana sevk etti. Ve başlarındaki timarlı sipahi beyleriyle birlikte Anadolu'nun bazı bölgelerinde yer yer isyanlar çıkardılar. 17. yüzyılda bu isyanlara Celali isyanları denildi. 17. yüzyıl timarlı sipahilerin tamamen ellerindeki toprak sistemi değişmesi neticesinde kaybettikleri bir dönemdir. Timarlı sipahiler ve toprak sistemi bozulmuştu. Bunun neticesinde isyan başladı Anadolu'da, Balkanlar'da da bu isyanları görüyoruz. İşte Kanuni döneminde Kalenderoğlu isyanı Anadolu'da, Orta Anadolu bölgesinde, bugünkü Yozgat, Ankara çevresinde gerçekleşmiş olan önemli isyanlardan birisi. Ve bu isyanda ancak timar sistemindeki bazı düzenlemelerin hızlı şekilde yapılması ve timarların yönetilmesindeki düzenlemelerle önlenmiş ve üzerine tabii ki bazı suçluların üzerine de ordu gönderilerek cezalandırılmıştır. Başta Kalenderoğlu olmak üzere.
Hocam isyanlar ayrı bir programda biz...
Yani Kanuni dönemi isyanlarını tek tek ele aldığımızda çok geniş olaylar. Aslında bazı isyanlar bir yıldan fazla sürmüştür. Bunu da dikkate almamız lazım. Mesela Memluklular döneminde ortaya çıkan isyanlar ile bunları karşılaştırdığımızda Memluk Devleti'ni yeni teslim olmuş olan Osmanlı Devleti'ne karşı isyanların daha çok Suriye ve Mısır'da olması tabii görülmelidir. Çünkü Yavuz Sultan Selim Han 8 yıl içerisinde 1517'de henüz fethetmiş olduğu bir geniş coğrafyadan bahsediyoruz. Yani Doğu Akdeniz'in tamamı
çok
ve Mısır yeni ele geçirilmiş. Kanuni 1520 yılında tahta geçiyor. Evet. Ve Mısır ele geçirileli ve Türkiye gibi bir coğrafyanın dahi daha geniş coğrafi anlamda bir sahasından bahsediyoruz. Habeşistan'a kadar olan coğrafya artık Osmanlı Devleti'ne eklenmiş bulunuyordu. Bütün bu sahada isyanların olması muhtemel idi çeşitli sebeplerle. Bir başka isyan Vezir-i Azam olarak atanmayı bekleyen Ahmet Paşa'nın isyanıdır. Ahmet Paşa isyanı Mısır'da gerçekleşti. Vezir-i Azam olmayı beklerken kendisinin Mısır'a Beylerbeyi olarak atanması, Mısır veziri olarak veya Beylerbeyi olmakla birlikte Mısır geniş bir ülkeydi. O bölgenin sorumlusu olarak atanması onun zoruna gitmiştir. Vezir-i Azam olmayı bekleyen bir vezir idi. Onu kızdırmıştır. Neticede isyana yöneltmiştir. Ancak Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Mısır'da çok özel, kendisine bağlı sadık kulları, askerleri bulunuyordu. İşte onlar bu vezirin, Ahmet Paşa'nın isyanını kabullenmemişler. Kendi aralarında Ahmet Paşa'ya isyan ederek onu tutuklamışlar, hapse atmışlardır. Böylece Kanuni Sultan Süleyman Han Mısır'daki bu büyük olayı çok da zorlanmadan bastırmayı başarmıştır. Sadece bir mektupla ve elçiyle işi çözmüştür.
Hocam şimdi elbette ki Kanuni Sultan Süleyman Han'ın tahta geçişini konuşmak üzere girdik konuya ama bizim programımızın özelliği de bir sohbet havasında olması ve gittiği yere kadar gitmesi konunun. İsyanlar konusuna girdiğimize göre Oğuz Türklerinin de Osmanlı'nın omurgasını teşkil ettiğini bildiğimize göre Gürev Hocam. İsyanlar yalnızca ekonomi politik nedenlerle açıklanabilir mi? Çünkü Oğuzların biz her zaman bulundukları devlet içerisinde ve hatta kendi kurdukları devletler içerisinde de çeşitli isyan hareketlerinde bulunduklarını siz burada ifade ettiniz.
İsyanların farklı zamanlarda kendi içlerinde ayrı ayrı sebepleri olmuştur. Bazı isyanlarda mali ekonomik gerekçeleri daha çok ön plana çıkmış gerekçe olarak görmekle birlikte bazılarında ise az önceki örnekte olduğu gibi Ferhat Paşa'nın olayında Canberdi Gazali aynı zamanda bir aslında beylerbeyidir, askeri yetkilidir. Suriye'nin yönetimini istemiştir. Olmayınca isyan etmiş, kendi adına para bastırmıştır. Yani bir makam nedeniyle isyan ettiğini görüyoruz. Aynı şekilde Ahmet Paşa'nın vezir-i azam olmayı, yani baş vezir, Osmanlı Devleti'nin, Kanuni'nin baş veziri olmayı beklerken bir başka yere, başkentten çok uzak, yeni ele geçirilmiş, fethedilmiş, sorunları çok büyük olan Mısır gibi bir yere atanmış olması onun beklemediği bir şeydi ve tabii ki İbrahim Paşa'nın ödüllendirilerek vezir-i azam yapılmış olması onun yerine onu kızdırmıştır, isyana sevk ettirmiş. Bu da makam gerekçesiyle yapılmış olan bir isyan olarak karşımıza çıkıyor. Osmanlı Devleti içerisinde kendi içinde değerlendireceğimiz farklı gerekçelerle ortaya çıkmış olan isyanlar Kanuni döneminde özellikle olarak görülür. Mesela Timarlı Sipahi isyanları olarak bildiğimiz Celali isyanlarının ilk örneklerini Kanuni'de görüyoruz. Aslında Fatih Sultan Mehmet Han zamanında da askeri düzendeki büyük reform nedeniyle isyanlar görürüz.
Onun Yeniçeri yani, Hoca anlamı gördük.
Çandarlı evet. Halil Paşa'nın itirazları bir nevi isyandır. Ve tasfiye edilme sonucunu getirmiştir baktığımız zaman. Yani İstanbul'un kuşatılması sırasında askeri sistemin yenilenmesiyle ilgili çalışmalar Çandarlı Halil Paşa'nın, Ali Paşa'nın hoşuna gitmemiştir.
Hocam orada bir muhalefet değişimler. Değil. Bir evet. Muhalefet değil, nitelik farklı, bir isyan olarak.
Yani isyana yakın olaylar da var. Evet. Bir nevi isyan gibi görülen olaylar bunlar. Ve ceza gerektirmiştir neticede. Biz bu tarz isyanların en zirve çağlarda da, kuruluş çağlarında da olabildiğini görüyoruz. Oğuz isyanlarında karakteristik olarak baktığımızda Göçebe Oğuz Devleti'nde adaletle ilgili sorunlar olduğunda daha çok Oğuzların isyan etme yönünü seçtiklerini görüyoruz.
Ya bu yani devletin adalet, mi hocam söylüyorsunuz?
Adalet dediğimiz şey her bir farklı konuyla ilgili olabilir. Mesela bir konuda haksızlık yapılmış olabilir. Mali bir konu olabilir. İdari veya coğrafya ile ilgili yayla kışlak meselesi bile olabilir. Bu
Selçuklu'daki son isyan
Selçuklu'daki isyan vergiyle ilgili.
Vergiyle ilgiliydi hocam.
Vergiyle ilgilidir. Ancak bu isyanın sadece vergiyle ilgili tarafı yoktur. Selçuklu isyanı açısından söylüyorum. Selçuklu'daki Oğuz isyanında arada konuyu vergiyi sürekli değiştirerek Oğuzları tahrik eden kişilerle de ilgili görmek lazım. Yani Sultan Melik Sancar'ın yanı başında bulunan ve Selçuklu Oğuzlarından kendine ait ayrı vergiler alan kişiler de arada bulunmaktadır. Böylece Sancar her ne kadar Oğuzlarla savaşmak istemediyse de Oğuzlarla savaşmak gerektiğini söyleyenlerin bir kısmı aslında vergiyi sürekli değiştirerek artıranlardır.
Bu bakın, yani saray yani bir Oğuzların devlet bürokrasisi.
İsyan gerekçeleri de kendi içinde tutarlı sebeplere dayanıyor. Sebepsiz yere isyan etmemişlerdir. Selçuk Bey'in babası Dukak Bey Oğuz yabgusuna itiraz ettiğinde gerek mahkemedeki adaletsiz bir karar ve hüküme itiraz etmiş olması gerekse kendisinin Oğuz yabgusundan daha farklı bir takım siyasi, sosyal çevresinin bulunmasından kaynaklanıyordu. Askeri gücü de vardı.
Kılıç da askeri çekti gücü hocam de vardı. Sonuçta. Yani,
sonuçta kendisi göç etmeyi ve ayrılmayı tercih etti ve Oğuz Yabgu Devleti bundan sonra parçalandı. Selçuklu Devleti'nin ortaya çıkışında büyük bir Oğuz hareketlenmesi ve Oğuzların bir çatı altında ama yeni bir çatı altında toplanması olayını görürüz. Selçuklu çatısı.
Hocam orada İslamiyet'e geçişin önemi de galiba.
Osmanlı Devleti de bir Oğuzlar çatısı olarak ortaya çıktı. Kayı boyu Oğuzları bu defa bayrağı ele aldılar ve diğer Oğuz topluluklarının boylarının tamamını Osmanlı Oğuzları yani Kayıboy'u sancağı altında bir araya getirdiler ve o bütün Türk dünyasında, İslam dünyasında, Orta Doğu, Yakın Doğu diye tanımlanan bugün için gerçekten çok büyük coğrafyalar, tarihte de öyleydi. Hindistan'dan Afrika'nın en batısına, Sibirya'dan Fransa'ya kadar olan sahaya etkili bir şekilde yayıldı Osmanlı etkisi. Bu Kanuni dönemini öyle 30 dakikada, 35 dakikada
devam edeceğiz
konuşmamız
hocam,
mümkün olmadığı için Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Fransuva ile ilgili ilişkileri çok ilginçtir. İspanya ile Prusya, Almanya'sı o zaman için ikisi aynı anda Fransa'ya savaş açmıştır. Zorda kalan, kuzeyden ve güneyden saldırı altında kalan Fransa, Kanuni'den yardım istemiştir, askeri yardım. Ve Kanuni Fransa'yı korumak üzere askeri birlikler görevlendirmiştir. Yani o çağ itibariyle bu gerçekten dünyanın süper gücü olduğunu gösteriyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın hükmü altındaki Osmanlı askeri gücünün Fransa'yı koruyan, diğer ülkelere karşı varlığını sürdürmesini sağlayan bir Osmanlı Devleti'nden bahsediyoruz. Bu gerçekten Avrupa tarihlerinde de bilinen, anlatılan bir olaydır. Sonrasında ne oldu? Tabii ki 17. yüzyılın Osmanlı Devleti'nin kendi içerisinde yaşadığı buhranlı dönemler, sorunlar devlet sistemi içerisinde iyi incelenmelidir. Neleri geç yaptı veya
eksik yaptı hocam, evet.
Sistemin bozulmasına sebep olan unsurlar nelerdi?
Bir de karşı tarafın, hocam, karşı tarafın gelişimini de incelemek gerekiyor.
Yani dünyayı takip etme anlamında sistemin yenilenmesi gerekiyor. Kendi içerisinde de sistemin yenilenmesi gerekiyor. Bununla birlikte yenilenemediği gibi aynı zamanda özellikle bilimsel, teknolojik gelişmeler açısından, ticari, ekonomik faaliyetlerin yönetilmesi açısından Osmanlı Devleti'nin ticaret artellerindeki bağlantılarını zayıflattığını görüyoruz 17. yüzyılda.
Hocam, Avrupalıların keşifleri, ondan sonra gidip Amerika'yı yağmalamaları, oradan getirdikleri değerli madenlerin bizim ülkemizde, Osmanlı ülkesinde yarattığı enflasyon etkisini de, bunları da bütün bu Türk tarihinin izinde programı içerisinde Güray hocamıza soracağım. Zamanımızın da sonuna gelmişiz hocam. Bu hafta Hollanda'dan Zehra Aldırmaz adlı dinleyicimiz kazanmış bu güzel kitabı.
Hayırlı olsun Zehra Aldırmaz'a selam söylüyoruz. Bu güzel kitabı kazandığı için tebrik ediyoruz.
Vallahi hocam, ben şöyle açıyorum, bakıyorum şimdi. İçindeki fotoğraflar, haritalar, bunlar çok güzel şeyler. Güle güle okusun Zehra Aldırmaz adlı dinleyicimiz. Şimdi Güray hocam, önümüzdeki hafta şu halde 1. Süleyman'ın, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın tahta çıkışında diğer velihatların isyanları oldu mu? Soru bunu getiriyor.
Evet, o isyanları konuşacağız. Aynı zamanda o Kanuni Sultan Süleyman Han'ın kurmuş olduğu yeni sistem, devlet sistemi, onun Kanuni lakabına sebep olan olaylar ve fermanlardan örnekler okuyacağız. Böylece biz Kanuni Sultan Süleyman Han'ı gerçek belgeleriyle daha yakından tanımaya çalışacağız.
Magazinel açıdan çıkartıp gerçek kimliğiyle sizlere anlatmaya çalışacağız. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte değerli dinleyicilerimiz. Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ olunuz, eksik olmayınız.
Sizler sağ olun, teşekkür ederim.
Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmeyi umuyoruz değerli dinleyicilerimiz.
Tarihinin izinde.